Ayrım 62.
Akşamları ya çıkar ya toplanırdık. Bizim gençlik Ankara'nın cesaret ve iman devriydi. Abdullah isminde bir uşağımız vardı ki kardeşi rahmetli İsmail Can Bolat'ın hizmetçisiydi. Bir gün bir facia duymuştuk. Can Bolat'ın hanımı Çankaya'daki evlerinin penceresinden tutuşmuş bir kedinin kırlara doğru kaçtığını görmüş ve bayılmış. Meğer bizim Abdullah ve kardeşi et çalan bir kediyi cezalandırmak istemişler. Tutmuşlar, başkalarına ibret olması için komşu kedileri de evin altına toplamışlar. Onların gözü önünde hırsız kedinin üstüne gaz dökmüşler ve ateş vermişler. Abdullah'ı çağırıp sormuştuk. Hiç tınmadan ders olsun diye yaptık demişti. Bilmem kaç ay kalmıştık. Nihayet biz de sık sık gidip gelmekten usanarak Çankaya'da bir ev tuttuk. Taşınmaya hazırlandık. İyi hatırlıyorsam Yakup Kadri'nin akrabalarından Suat Karaosman da son gece misafirimizdi. Sabahleyin henüz sofada çayımızı içerken aşağı kattan bir silah sesi ve bir feryat duyduk. Biraz ihtiyatlıca merdivenden indik. Bizim hizmetçi kız göğsünden kanlar akarak yerde yatıyor, başucunda da işte o Abdullah duruyordu. Katilin kızı vurup kaçtığını düşündüm. Abdullah çabuk bir polis getir dedim. Baş üstüne dedi ve gitti. Hikaye şuymuş. Meğer Abdullah kızla evlenmek istemiş. Kız reddedince şakadan mı sahiden mi her neyse benim yatak odamdan aldığı tabancayı ona doğrultmuş. Tetiği de çekmiş. Kurşun kızın göğsünden girip sırtından çıkmış. Ben yalnız yatak odamda tabanca bulundururum. Ceplerinde taşıyanlardan değildim. Fakat düşününüz, katil aleti benimdi. Katile de evden gitmek fırsatını ben vermiştim. Gazetelerin alabildiğine muhalefet yaptıkları, kulaklarına geleni, kalemlerine düşeni pervasızca yazdıkları zamanlardı. İstanbul gazeteleri pek az olan milletvekili gazetecilerin fi sebilullah aleyhindeydiler. Düştüğüm güç durumu düşününüz. Bereket Abdullah yanında polisle geldi. Bir müddet sonra kızı hastaneye, Abdullah'ı da hapse götürdüler. Gazeteci tetişinden bahsederler. Gerçekten şahsi şereflerin iyice korunmadığı rejimlerde bu tetiş vardır ve basın hürriyetinin amansız düşmanı da işte bu tetiştir. Çünkü bu tetiş tehlikesi altında bulunan herkes, basının elinden haklı hürriyetler de alındığı zaman sevinç duymasa bile hiç olmazsa mücadele etmez. Yarın biri gider Abdullah'a akıl öğreterek, efendim ben efendimin tabancasıyla kızı vurdum dedirtirse, yatarım aklımda bu, kalkarım hatırımda bu. Tanrı'nın sabahı bir paket yiyecek, bir kutu şeker veya buna benzer hediyeler alıp erkenden hapishaneye gider, Abdullah'ı görür, korkma sana iyi bir avukat tuttum kurtulacaksın der, teminat veririm. Arkadan hastaneye uğrardım. Kız iyileşti, Abdullah'ın mahkum olduğunu biliyorum ama müddetini unuttum. Yıllar sonra bir gün meclise giderken üniformalı biri karşımda selam durdu, elime sarıldı. Baktım bizim Abdullah, demir yollarındaymış. Bütün ürküntülerim üstüme geldi, elimi verdim vermedim uzaklaştım. Asıl hoş tarafı bizim kulağımız o kadar delik basın dedikoducularının böyle bir vakayı 33 yıl sonra ancak bu yazımdan haber almış olmalarıdır. Kendilerini ummadıkları kadar iyi atlatmış sayılmaz mıyım? Şakacı. Atatürk kendini alaya alabilecek kadar ince görüşlü ve tatlı düşünüşlüydü. Yakup Kadri gibi pek güç beğenici sanat adamlarımız onun hikayelerini ve nüktelerini bitmesinden korkarak dinlemişlerdir. Eskiden anlatmıştım. Orman çiftliği henüz çıplak bir bozkır parçası iken aşağıdaki küçük köşklü bahçesinde oturuyorduk. O gün yıllık hesapları getirmişlerdi. Çiftlik işleri iyi gitmiyordu. Atatürk ömrünü pek kıt kanaat geçirmiş olduğundan para kaybetmesini sevmezdi. Alacakaranlıkta bir aralık köşkün önündeki havuzun fıskiyesini açmışlardı. hiç de zevkli olmayan müdür havuzun içine renkli ampuller koydurmuş olduğundan mavili, kırmızılı, yeşilli bir su yelpazesi açılmaya başladı. Gözlerini kaldırıp şöyle bir baktıktan sonra kendi kendine, "A Mustafa Kemal, sen çiftçi misin? Hayır. Ziraat mı okudun? Hayır. Babandan mı gördün? Hayır." İşte böyle bilmediği şeylere karışanlara sular bile güler demişti. Akşamları eğer başbakan veya bakanlardan biri ciddi bir mesele getirmişse ve gizli bir işse, "Lütfen bana biraz müsaade ediniz," der, bir odaya çekilip konuşur, sonra gelir, yahut gizli bir şey yoksa başbakan veya bakanı yanındaki iskemleye oturtarak görüşür, sonra arkadaşlarına dönerdi. O akşam başbakan Londra Büyükelçimizin bir raporunu getirmişti. Aramızda şimdi hatırımdan çıkmış olan bir mesele vardı. Devlet reisi ve başbakan rapor üzerine bir müddet konuştular, nasıl cevap yazacaklarını kararlaştırdılar. Sofraya çevrildiler. Tam o sırada sofranın hayli altında oturan dalgınca bir şairimiz Celal Sahir mecliste söz ister gibi elini kaldırdı. Atatürk, "Bir şey mi söyleyecektiniz, buyurunuz," dedi. "Efendim, meseleyi yanımızda açık görüştüğünüze göre bize de söz hakkı veriyorsunuz demektir. Şunu arz etmek isterim ki İngilizler başka memleketlerle münasebetlerinde bilhassa hatta yalnız kendi menfaatlerini düşündükleri meşhurdur." Sustu. "Bu kadar mı efendim?" "Evet. Yüksek irşadınızdan dolayı gerek kendi namıma, gerek Cumhuriyet Hükümeti namına zat-ı âliğinize teşekkür ederim." Şairimiz hiç aldırmadan, "Estağfurullah efendim," dedi. Kendini tenkit. Yabancılara karşı gururlu fakat kendi kendimizi tenkitte heccav denecek kadar sert ve yermeciydi. Türkiye'nin memleketçe ve toplulukça ileri batı dünyasına karışması için de ağır harp fedakarlıklarından fazla cesaret, sabır ve enerjiye ihtiyacımız olduğunu düşünen ve bilenlerin başında gelirdi. Bu milletin başlıca hasmı yobazlar ve yobazlık gelenekleri olduğuna inanmıştı. Mizacca demokrat fakat milli varlığı kurtarmak için inkılapları gerçekleştirme bakımından amansız, eğilip bükülmez bir savaşçıydı. Bir fert olarak kalsa ne yapacaksa milli lider olarak yaptığı da oydu. Bir gün kapalı bir parti grubu oturumunda inkılap meseleleri konuşulurken, "Arkadaşlar," demişti, "umur-i cariyede halkın temayüllerini dikkatte tutmalıyız. Halka karşı gitmemeliyiz. Fakat prensiplerimiz davasında bir tek kişi kalsak başımızı verir, taviz vermeyiz. Umumi işlere ait kanunların tartışmasında onun meclisleri tamamıyla serbest kalmışlardır. Bazı kanunları geçirmek için başvekil İsmet Paşa'nın bile günlerce komisyonlarda uğraştığı görülmüştür. Metodu halka daima iyimser görünmek, şevk vermek, onu her şeyin iyi gittiğine inandırmak, hükümet arkadaşlarına karşı ise en acı tenkitlerle kusurlarımızı ve zaaflarımızı yayıp dökmekti. Onun için her şeyi bilmek ister, meclisine gelenleri söylediklerinden hoşlanmasa bile, eğer açıkça bir kötü niyet görmezse dilediği gibi konuşturmak isterdi. Dedikodu hapsine girmemek için bir usul de bulmuştu. Mesela hususi olarak kulağına ben sizin veya siz benim hakkımda şüphe uyandırıcı bir şey söylemişiz. Bir akşam ikimizi sanki tesadüf olarak buluşturur. Mesela size böyle duydum diye benim anlattıklarımı tekrar eder. Sonra bana dönerek galiba siz söylemiştiniz derdi. Meclislerine devam edenlerin hepsi kendisine yanlış haberler vermenin tehlikesini anlamışlardı. Şahsi işlerinde bile aksaklık olduğu zaman berbat etmişizdir demekten çekinmezdi. Bir gün hep beraber olan bitenleri tenkit ediyorduk. O hepimizden ileriydi. Bir aralık dışarıdan Fethi Bey'in öksürüğü duyuldu. Kabahatli gibi, "Çocuklar susalım, hükümet geliyor," dedi. Bir defa Güney vilayetleri seyahatinden dönmüştü. Bilhassa dört yol taraflarını dolaşmıştı. O sevimli toprakların boşluğu gönlüne dokunmuştu. yanında bulunanlar bize şu sözünü tekrarlıyorlardı. Bizim bir kanunumuz vardır, bilirsiniz. Sahipsiz boş bir toprağı ekerseniz sizin olur. Şu ıssız topraklara haberimiz olmadan düşman çıksa, bellese ve ekse, sonra da sizin kanununuza göre buraları benimdir dese ne cevap veririz? Yabancı mütehassısları sayar, onları över, çalışmalarına dokundurmaz fakat biz yapamayız sözüne olanca varlığıyla isyan ederdi. İlk yerli mimarlar yetiştiği zaman bunların en ehliyetsizlerini bile göklere çıkarmıştı. Yeni devleti kurduğu vakit bu memleketin yeni çağ tarihinde en az ve kalitesiz kadro onun elindeydi. Zeka takımından olanlar da Ankara'ya uğramazlardı. Pek çoğu yeni rejime karşı cephe tutmuşlardı. Kurtuluş devrinde bugünkü bilgi ve ihtisas kadrosunun dörtte birini bulsaydık, Türkiye şimdiye kadar tanınmaz hale gelmiş olurdu. Hiç unutmam, bir gün henüz bir fidan bile dikilmeyen çiftliği dolaşırken yanına rastlayan bir ziyaretçimize sorar. Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda? Ziyaretçi sayar. Yulaf, pancar, zerzevat, tütün. Biraz geride kaldığı vakit arkadaşlarından biri der ki, yahu bu toprakta tütün olur mu? Neme lazım, ben hepsini söyleyeyim de bazıları olur bazıları olmaz. Ya bir iki şey söylesem onlar da olmazsa? Rahmetli Ziraat Bakanı Sabri, Ziraat Fakültesini kapatarak o bütçeyle Avrupa'ya talebe yollamayı daha ameli bulmuş, sonra da yabancı mütehassıslar eliyle Ankara Ziraat Enstitüsü'nün temellerini atmıştı. Kilyos. Bir zamanlar Genelkurmay'ın yasak bölge anlayışı hatıra hayale gelmez bir darlıktaydı. Anadolu Ajansı İdare Meclisi'ndeyken birkaç arkadaş radyo imtiyazı ile ajans bütçesini kuvvetlendirmek istedikti. Bu ilk şirket İstanbul'da Türk olmayanlarda oturduğu için bu şehir halkına anten hakkı verilmemek yüzünden iflas etmiştir. O devir radyoları şehir içinde bile yayınları antensiz alamayacak kadar zayıftı. Birkaç defa rahmetli Mareşal'e gitmiştim. Olmaz. Anten olursa verici istasyonları da kurulabilir, casusluk olur diyordu. Kendisine verici istasyonları bularak casusları yakalatan kontrol aletleri de olduğunu söylemiştim. Hepsi boşunaydı. İkinci mecliste milletvekili olan ordu komutanları günün birinde kıtalarını bırakıp teşrii vazifelerini görmeye gelip de Atatürk'e orduyu politikadan kati olarak ayırmak kararını verdiklerinden, rahmetli Mareşal da hemen meclisten çekilerek bu meselede kendisine yardım ettiğinden, o başında oldukça ordunun sadece asker kalacağına inandığından beri Atatürk rahmetli Mareşal'i el üstünde tutar, ona karşı hiçbir baskı kullanmazdı. Mareşal'i hükümete ve devlet reisine şikayet etmekten hiçbir şey çıkmazdı. Bu yasak bölge anlayışı memleketin pek verimli köşelerini yolsuz, nüfussuz ve kör bırakmıştır. Bir gün İzmir'in yasak bölge içinde nefes alamadığını söylediğimde Mareşal zihniyetindeki bir komutan, "Bence İzmir şehrini liman dışına çıkarmak lazımdır," demişti. Bir defa da İzmit'ten tersaneyi kaldırmak meselesinde Mareşal, "Siz tersaneyi bırakınız da kağıt fabrikasını nereye götürecekseniz ona yer hazırlayınız," diyordu. Haşim İşcan Antalya valisi iken Finike'ye yol yapmaktan men edilmişti. Bir seyahatimde çalışkan valinin bu yola kaçak olarak devam ettiğini hatırlarım. Çünkü Antalya vilayeti kıyıdaydı. İtalyanların karaya çıkarak Anadolu içinde ilerlemelerine kolaylık göstermemeliydi. İstanbul Fransızlarından birinin kotrası rüzgar kesildiği için bir gün Fenerbahçe ile Anadolu yazlıkları arasındaki çıkıntıya düşer. Nöbetçiler zavallıyı üstünde mayosuyla tutarlar ve subayları gelinceye kadar bekletirler. Hikayeyi Yalova'da bulunan başvekile anlatmıştım. Nasıl olur bu diye kızdı. İstanbul'a gelince de komutanla görüştüğünü biliyorum. Gariptir ki burası hala yasak bölgedir. Yalova, İstanbul vilayetine bağlanıp da turistik tesisler yapılmasına başlandığı vakit, İzmit Körfezi'nde kuş uçurmayan Genelkurmay Başkanı, pekala, bir gün Yalova'nın 5 kilometre berisine bir top koyarım, meseleyi hallederim demişti. Bir top kondu mu bilmem kaç kilometre etrafı yasak bölge olurdu. O tarihlerde Almanya'nın Fransız sınırlarındaki istihkam kasabalarında Fransız artistlerine rastlamıştım ve yanlışlıkla beni arabasıyla gezdiren konsolosumuz bilmediğinden en ileri hatta tel örgülere kadar girmiştik. Geri dönmek ihtarından başka da ceza görmemiştik. Montreux konferansında Boğazlar işi görüşüldüğü sırada Ankara'daki Fransız elçisi, "Bir şeye yanmıyorum. Bu anlaşma imzalanır imzalanmaz Kilyos'ta denize girmemizi yasak edecekler," demişti. Gerçekten de Karadeniz kıyılarında daha bir top yeri kazılmadan ilk iş Kilyos'ta denize girmeyi değil, dolaşmayı bile yasak etmek olmuştu. Geçen yaz Kilyos'un yeni güzel otelini gördükten sonra, eğer yaşıyorsa o Fransız büyükelçisini bir iki banyo almak üzere davet ettirmeyi düşündümdü. Bir deli. Bir gün kendisine vaktiyle tanımış olduğu pek güzel sesli bir hafızın İstanbul gazinolarından birinde şarkı ve gazel okuduğunu haber vermişlerdi. "Demek iyileşmiş," dedi. Hikaye şuydu. Bu aynı zamanda pehlivanlık eden bir hafız. Gür ve dokunaklı bir sesi var. Sakarya Harbi günlerindeyiz. Mustafa Kemal'e hafızı cepheye getirtsek, ezan ve Kur'an okusa, askerin maneviyatını kuvvetlendirir demişler. Haber yollamışlar. Biraz meczupça olan hafız Ankara'dan yola çıkıp cepheye doğrulmuş. O sırada casus çok. Büyük kısmı da hoca cinsinden halifeci. Cephe gerisi büyük titizlikle gelen gideni soruşturmakta. Bir yerde hafızı tutarlar ve nereye gittiğini sorarlar. "Beni Mustafa Kemal Paşa çağırttı, tanıdığımdır, ona gidiyorum," deyince "tamam," derler ve casusluğu itiraf ettirmek için sıkıştırırlar. Hapsederler, döverler. Cezbeli hafız karakoldan karakola büsbütün aklını şaşırır. Nihayet bir yerde minareye fırlayıp avaz avaz bir ezan tutturur. Cepheden haber alıp bırakılması için emir giderse de iş işten geçmiştir. Bizim hafızın zaten sallanan aklı büsbütün uçmuştur. Mustafa Kemal Paşa buna pek esef eder. Çünkü birkaç defa dinlediği sesine gerçekten hayran olmuştu. İstanbul'da olduğu haberinden pek sevindi. "Bir akşam getiriniz," dedi. Hafız Dolmabahçe Sarayı'nın yemek salonu gibi kullanılan üst kat sofasında pek neşeli, biraz oynakça olmakla beraber sözü fikri yerindeydi. Bir hayli gazel ve şarkı okudu. İçe işleyen bir sesi vardı. Bir ara yanımda bulunan bir hanımla biraz fazla ilgilenmiş. Biraz heyecanlı da görünmüş. Hanım ürkerek dışarı çıkmış. Yanına dönüp de göremeyince birden ayağa fırladı. Sofradan bir bıçak kaparak, "Şimdi sizi bitirdim," dedi. Şaşıran Atatürk, "Otur hafız," diyordu. Sesini duyunca onun üstüne doğru yürüdü. Sofrada Atatürk'ün pek kuvvetli ve çevik birkaç arkadaşı vardı. Koştular. O anı hiç unutamam. Hemen hemen çıldırmış olan hafızın pençesi, Bereket Atatürk'ün ceketini yakalamıştı. Bütün sofra halkı, dışarıdan gelen neferler, uğraşa uğraşa bu pençeyi esvaptan güç ayırdılar. Ya boğazına sarılmış olsaydı diye hep sararmıştık. Hep o an meselesiydi. Hafızı aşağı götürdüler. Hizmet katında bir karyolaya yatırmışlar. Gövdesini, ellerini ve ayaklarını bağlamışlar. Yine de zorla tutabilmişler. Krizin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. Atatürk tedavisi ve ailesi için ciddi yardımda bulundu fakat bir daha adını bile anmadıydı. Atatürk'ün deli ve sarhoşla arası hoş değildi. Meclislerinde biraz dengesini kaybedenler oldu mu hemen dağılınırdı. Şeref. Atatürk şahsi şerefinin olduğu kadar Türk şerefinin ihtiraslı düşkünüydü. Kibirli değildi. Neferleri ve hizmetçileriyle arkadaşça konuştuğunu hatırlarım. Fakat gururluydu. Bu gurur, Türk şerefini yabancılar karşısında korumak bahis konusu olduğu zaman eskiden ecnebi girizlik dediğimiz xenofobi derecesine varırdı. Garpçıydı ama tanzimatçılar gibi mukadder bir batılı üstünlüğünü kabul etmezdi. Aşağılık duygusu altında ezilmezdi. Onun Türk tarihi ile uğraşması bilakis aydınları ve halkı bu aşağılık duygusundan kurtarmak için olmuştur. Yabancı memleketlere veya milletler arası konferanslara giden arkadaşlarına "Sesiniz benim sesimdir, unutmayınız," derdi. Herkes de ona hesap vereceğini bilerek protokol ve itibar eşitliği üstünde titiz davranırdı. Şu hikayeyi anlatmıştım. Rahmetli Fevzi Çakmak Yugoslavya manevralarına gitmişti. Fransız Genelkurmay Başkanı Gamlin de davetliler arasındaydı. Yemekte sıra meselesi çıkınca mareşal olduğu için Fevzi Çakmak'ın general olan Gamlin'den önce oturması lazım geliyordu. Gamlin razı olmadı. O mareşalse de "ben Fransız ordusunun Genelkurmay Başkanıyım," demişti. Fevzi Çakmak eğer yeri verilmezse yemeğe gelmeyeceğini söylemesi üzerine güç durumda kalan Yugoslavlar ayakta bir ziyafet tertiplemişlerdi. Fevzi Çakmak dönüşte vakayı Atatürk'e anlattı. Atatürk dedi ki, "Biliyorsunuz Alman ordusu Renani'yi işgal edeceği zaman Hitler kıta komutanlarına eğer Fransızlar mukavemet ederlerse geri dönmeleri emrini vermişti. Fransa hükümeti Gamlin'e mukavemet etmesini söyledi. Fakat Gamlin bunun için umumi seferberlik istedi. İç politika durumu umumi seferberliğe elverişli olmadığı için Fransa olup bittiğe boyun eğmek zorunda kaldı. Gamlin biraz cesaret gösterseydi Fransa Renani'yi kaybetmezdi. Sanat ve mesleğinde ve asıl vazifesinde bu kadar zaaf gösteren bu adam, sofra sırası meselesinde bakınız ne yapmış. Dikkat ediniz, bu adam Fransa'nın başına bir felaket getirecektir." Nitekim Gamlin, Hitler ordularının 1-2 hafta içinde yıkıverdiği Fransız ordularının başında bulunuyordu. İnönü, İtalya'ya resmi bir seyahat yapacağı vakit Atatürk, "Sen Türkiye'nin başvekilisin. Mussolini de resmen İtalya'nın başvekilidir. Arada hiçbir fark tanımayacaksınız," demişti. Yoldaydık. İlk verilen programda Mussolini istasyona gelmiyordu. İnönü Roma'da yerleşince karşılıklı ziyaretler yapılacaktı. Türk heyeti eğer program değişmezse yarı yoldan memlekete dönüleceğini İtalyan protokolcularına haber verdi. Trende bir telaştır gitti. Roma'ya vardığımız zaman İtalyan başvekili Mussolini sırtında jaket atayı ve başında silindir şapkasıyla Türkiye başvekilini bekliyordu.